Spor daima.
Efendim merhaba, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, canlı yayından, Spor Daima'dan selamlıyoruz sizleri. 2020 yılının 6. programı bu Spor Daima'da. Spor Daima programına emekleri olan, katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Recep Özdem, tam sağımda programımızın konuklarından sevgili Özkan Pekesen ve Spor Daima programının prodüktör ve sunucusu ben Murat Örem. Hepinize mutluluklar, sağlıklar diliyoruz programımızın ilk dakikalarında. Programımızın artık aşinası olan dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Geride kalan haftalarda Veli Ballı'yı, Johan Cruyff'u, Cemal Kamacı'yı, İslam Çupi'yi andık, hatırlatmaya çalıştık sizlere. Birbirinden çok farklı spor dallarında faaliyet gösteren isimlerdi bunlar. Bilenler bilir, Cemal Kamacı boksta özellikle 1970'lerde Türkiye'ye yeni bir kapı, yeni bir pencere açmıştı Avrupa şampiyonluğuyla birlikte. Veli Ballı da yine 70'lerin ve özellikle 80'lerin başının unutulmaz maratoncusuydu. Johan Cruyff'u daha eskiler, bizim gibi daha eskiler de iyi hatırlayacak. Önce Hollanda milli takımında futbolculuğuyla, ardından da dünya klasmanındaki bir takım olan Barcelona'yı yeniden formatlayan teknik adam olarak Johan Cruyff da çok kalıcı izler bırakmıştı. Nevi şahsına bir spor adamıydı Johan Cruyff. Sporun o genel çerçevesinin dışına da çıkan, bazı kuralları zorlayan bir tarafı da vardı. Ve tüm bu isimlerin yanında da bir İslam Çupi kalemi diye bir şey vardır Türk spor hayatında. İslam Çupi de hakikaten Türk spor tarihinin, Türk futbol tarihinin unutulmaz kalemlerinden biriydi. Geçen hafta İslam Çupi'yi anmıştık ve İslam Çupi'nin kitaplarının yeni baskılarını bulursanız mutlaka edinin, okuyun diye bir tavsiyede bulunmuştuk. Ola ki yeni baskılarına ulaşamıyorsanız da sahaflardan İslam Çupi imzalı güzelim kitaplara, Türkçenin inanılmaz lezzetteki cümlelerine sahip kitaplara bir bakın isteriz. Bugün sevgili dinleyiciler, isimler üzerinden, takımlar üzerinden gitmeyeceğiz. Daha farklı bir felsefi başlıkla Spor Daima'yı konuşacağız. Belki bu programı ilerleyen haftalarda ikinci, üçüncü, dördüncü bölümler olarak da yapacağız. Çünkü bu önemli bir başlık. Teknik direktörlük, liderlik felsefesi, kişilik ve disiplini konuşacağız. Takım sporlarında ve bireysel sporlarda teknik adamlarla antrenman metotlarının başarıya ve başarısızlığa etkilerini, yeni akımlara, yeni bakış açılarına katkılarını konuşacağız. Bu konuşmada telefon hattında da yine kocaman bir ömrü spor basınına vermiş, spora vermiş, basına vermiş bir isim de olacak. Sanıyorum Eda o telefon bağlantısını da şu anda kurduğu işaretini veriyor bana. Karşımızda telefon hattında da sevgili spor yazarı, spor yorumcusu Yusuf Yalkın var. Önce ona bir merhaba diyelim. Sayın Yalkın merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ederiz.
Öncelikle övgü dolu sözleriniz için teşekkür ediyorum. Teveccühünüz sağ olun.
Estağfurullah, biz övgüden ziyade gönlümüzden geçen ve gözlediklerimizi söyledik sevgili Yusuf Yalkın.
Çünkü Özkan Bey'e de iyi akşamlar.
Saygılar efendim, merhaba.
Şimdi merhaba. Yusuf Bey, girizgahı siz de dinlediniz telefon hattından.
Evet.
Konuyu da biliyorsunuz, öncesinde de görüşmüştük sizinle. Sevgili evet. Özkan her zaman yaptığı gibi emek yemek çok uzun bir liste çıkarmış. Ben o listeye zaman zaman bakacağım ama öncelikle ilk pası size atmak isterim. Hani bir girizgah olsun diye. Bizim de böyle teknik adamlarımız var değil mi hocam? Bir çırpıda ben hemen gözümün önüne voleybol deyince örneğin bir Cengiz Gönlü geliyor gözümün önüne. Evet. Basketbol deyince Aydan Yavuş geliyor. Halen yaşayan Aydın Örs geliyor. Daha evet. Yakınlara gelirsek işte bu sene özellikle bir Anadolu Efes fırtınası estiren Ergin Ataman geliyor basketbolda. Evet. Futbolda da çok farklı isimler var. Mustafa Denizli var. Başka isimler.
Başlangıcında mesela Türk insanındaki futbol algısını değiştiren o meşhur %51 ifadesiyle, hı hı, Mustafa Denizli var, Fatih Terim var. Yani çok
Serpil isim var. Hamdi Tüzün var altyapıda.
Tabii ki o meseleye oradan bakarsak o da son derece değil önemli. Bir
bugün gündemde gene hocam bir Sergen Yalçın gerçeği var Beşiktaş'ta. Hani evet, bu isimler, şimdi atladığımız isimler kusurumuza bakmasınlar. Bir açılım olsun diye ben hatırlatma babında size bu cümleleri kurdum. Buyurun hocam, söz sizde.
Gerçekten çok ilginç bir konu. Hı hı. arkada kalmış, ön plana çıkamamış, skorlara dayalı bir futbol yapısı içinde kaynayıp gitmiş, spor sonuçları arasında unutulmuş isimler diye bakarım ben kimi insanlara. Hı hı. Ama onların çalıştırıcılık, yetiştiricilik, sporcu yapabilme, insan yapabilme daha geniş anlamda özellikleri vardır. Bunları değerlendirmek lazım, üstlerine gitmek lazım, unutmuşluklarını yok etmek lazım. Sizin yaptığınız bu program buna büyük katkı verecek diye düşünüyorum.
Sağ olun, var olun.
Şimdi madem ki sözünü ettiniz Sergen'le ilgili.
Evet.
Sergen, siz de çok iyi izlemekten keyif aldığınız birisi olduğu için rahatlıkla konuşabiliriz.
Evet, burada. Evet hocam.
Türk insanı Sergen'i fazla izleyemedi.
Hı hı.
Bu bir şanssızlık. Çünkü bu tür sporcular öyle kolay kolay gelmiyor. Ne bir şahsına münhasır denilen insanlardan bir tanesi Sergen.
Evet.
Ama şuna sevindim. Futbolculuğunun sonrasını getirebildi.
Evet.
Teknik adam olarak futbolumuza hizmet vermek için gayretler içinde. Umarım çok daha iyi şeyler yapar. Çünkü futbolun zekası tartışılamayacak bir noktada.
Hı hı.
Bunu diğer genç insanlara, genç kuşaklara umarım aktarabilecektir. Şöyle diyelim. Şimdi siz genç bir sporcusunuz.
Hı hı.
Karşınızda size bir şeyler öğretmeye çalışan Sergen var.
Hı hı.
Onun eğer futbol geçmişini biraz biliyorsanız Sergen'in size söyleyeceği şunu yap cümlesi sizi harekete geçirir. Ona karşı çıkamazsınız. Benim anlatmaya çalıştığım şey şu.
Çünkü tam da yapıp gelmiştir değil mi hocam? Yapıp gelmiştir.
Evet. Sergen'i unutturmayalım. Sergen'in geçmişini bu genç kuşaklar bilmeli. Karşısında duran kişinin nasıl bir figür olduğunu mutlaka bilmek zorunda ki onun kendisine anlatacağı şeylere daha farklı bir perspektiften bakabilsin. Bu bizim maalesef medya olarak da bir eksiğimiz.
Hı hı.
İşin biraz magazin tarafını fazla kullanıyoruz.
Hı hı.
Sergen'in de bu özelliğini ortaya çıkarmakta pek de geride kalmadık, mahir davrandık.
Değerli
keşke
hocam.
Davranmasaydık.
Değerli
keşke
hocam.
Daha çok oynasaydı.
Sayın Yalkın, tabii bir spor programı yapıyoruz. Futbol her zaman gözde olduğu için konuya biraz biz de futbolla girdik ama ben cümlelerimin başında biliyorsunuz işte voleyboldan bir Cengiz Göllü örneğini verdim. Sanıyorum hafızam beni yanıltmıyorsa çok yakın zamanda kaybettik Cengiz Hoca'yı diye hatırlıyorum.
Evet, evet.
Onu da rahmetle anmak isterim.
Cengiz
yani
Hoca'yla...
böyle çok farklı isimlerimiz var bizim çok şükür. Vardı
var,
da.
Var. Şimdi şöyle bir örnek verelim.
Buyurun.
Ben. Metin Oktay,
evet.
Sokağa çıksanız futbolla ilgili hemen herkesin bir çırpıda kim olduğunu, nasıl biri olduğunu, nasıl bir futbolcu olduğunu bildiği bir insandır.
Hı hı.
Peki Gündüz Kılıç olmasaydı Metin Oktay böyle mi olacaktı?
Değil mi?
Evet. Şimdi bu sorunun cevabı zaten her şeyi ortaya çıkarıyor. Bir şey daha söyleyeyim size.
Buyurun.
Sergen derken Hamdi Serpil Tüzün unutulur mu?
Değil mi? Altyapıdan.
Tabii onu nasıl bulup, bu özelliklerini nasıl keşfedip ortaya çıkarmıştır? Baktığımızda çok önemli bir serüvendir o.
Hı hı.
Ama biz Sergen dediğimiz zaman Gordon Mill aklımıza gelir.
Hı hı.
Neden?
İngiliz.
Onun teknik adamıdır.
Hı hı.
Onun döneminde popüler olmuştur. yeşil sahaları öyle gelmiştir. Şimdi hı. Cengiz Hoca'nın da, Cengiz Göllü Hoca'nın da...
Hı hı.
Türk voleyboluna verdiği hizmeti ben bir zamanlar yaklaşık şöyle 5-6 sene sürekli voleybol izledim.
Evet.
Gazetedeki arkadaşlar bunu uygun gördüler.
Hı hı.
Ve karşıma çıkan Cengiz Göllü tipi beni şaşırttı. İşin içinde bir kere ciddiyet vardı. Şimdi temel ögelerden birisi çalıştırıcının ciddi olması.
Evet.
Ben buna inanan birisiyim. Bu ciddi otoriter tavrı fakat bir bakıyorsunuz arkasında çok insancıl bir yapı var. Yani görüntü öyle ama arkası çok daha derin, çok daha özellikli.
Sayın Yalkın çok kısa araya girip Tam da dediğinizi destekleyen bir cümle kurmak istiyorum. Biz biraz hani tırnak içinde bunu bir ironik olarak da söyleyeceğim. Eski kafa kalıyoruz herhalde. Ben de tam bu disipline yakın duran bir bireyim. Yayıncılıkta da böyle, işte aile
Evet.
hayatında da böyle,
Evet.
ilişkilerde de böyle. Son dönemde medyada, özellikle bu işte cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla sosyal medyada öğrencileriyle habire sınıfta oyunlar oynayan, şakşak yapan, zıplayarak matematik formülleri öğreten öğretmenleri görünce tüylerim diken diken oluyor. Öğretmenlik biraz daha üstten bir duruşu gerektiren bir şey. Yani teknik direktörlük, öğretmenlik, bunlar hakikaten biraz disiplini de öne çıkarmak gerektiğinin net olduğu meslekler diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Çok mu geri kafalı bakıyorum Sayın Yalkın?
Estağfurullah. Çok doğru düşünüyorsunuz. Bakın ben size bir yaşadığım örneği vereyim.
Lütfen.
İlkokul öğretmeni Cemil Hoca.
Hı.
Ben onun yürüyüşünü taklit ettim ilkokulda, biliyor musunuz?
O
Çizdiği
kadar.
bir yürüyüş tarzı vardı.
Hı.
Ve ben o küçük zekamla onun doğru olduğuna inanıp öyle yürümeye başladım.
Yani bu rol modeli dediğimiz, değil mi?
Evet. Benim de anlatmaya çalıştığım şey o. Cengiz Göllü Hoca bir rol modeldir. Ciddi bir rol modeldir. Bunu kabul etmek zorundayız.
Hocam müsaade ederseniz bir de bir soru da ben sormak isterim. Şimdi
Buyurun.
Sergen'in nasıl bir futbolcu olduğunu ya da Metin Oktay'ın nasıl bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Bunların
Evet.
arka planında bu insanların yetişmesinde emeği olan isimleri de biliyoruz. Fakat şöyle de bir ayrım yok mu? Acaba burada nasıl düşünmeliyiz diye size sormak isterim. O da şu. Maradona Maradona'ydı ama Maradona kendi doğaçlamalarını başka bir insana aktarması son derece zor. Yani Sergen kendi başına bir oyuncuydu. Bunu mutlaka karşıya aktaracaktır ama
Evet.
futbolcu olarak sahada kendini ifade etmek başka bir şey. Bir eğitimci olarak bir eğitim vermek başka bir şey. Acaba Sergen oynadığı futbol kalitesinde bir eğitimi karşıya verebilecek mi? Ya da verirken neler yapmalı diye bir soru da var ortada.
Tabii Sergen bir model olarak hocam. Onu dağıtabiliriz, genişleştirebiliriz.
Söylediğiniz şeye aynen katılıyorum. Zaten o olsaydı, o da olsaydı diyelim, o da olsaydı söylediğiniz özelliği, sanırım Sergen hem futbolculuk yıllarında hem de ondan sonraki teknik adam yıllarında buralarda değildi, başka bir yerdeydi. Başka bir
İşte
ülkedeydi.
bunun da zaman zaman daha gelişmesi lazım galiba. Öyle mi hocam?
Mutlaka. Yani şimdi bizim en büyük eşitlerimizden bir tanesi şu. Belli bir kurstan sonra teknik adamı, sporcuyu vesaire aklınıza gelen sporla ilgili tüm objeleri bırakıyoruz kendi haline. Yani bir çağdaş yenilenmeyi, yeni bilgilerle donatılmayı maalesef sistemimizin içine sokamadık. Sorunlarımızdan bir tanesi bu.
Tam sözün
Yani
başında siz dediniz ya skora odaklı anlayış diye, onu bir kere
bravo.
atmak gerekiyor.
Mesele o. Mesele o. Şimdi o kadar güzel bir örnek verdiniz ki Maradona ile ilgili. Ben
Evet.
size başka bir şey söyleyeyim. Muhammed Ali Clay.
Evet.
Şimdi bir tane polis memurunun, aynı zamanda spor sahibi bir adam bu, Joe Martin.
Hı.
Onun böyle bir insanı keşfedeceğini kimse düşünebilir mi?
Değil mi?
Düşünemez. Ama ben biraz araştırdım. Joe Martin'in Muhammed Ali'yi bulması rastlantı değil.
Hmm.
Adam sabahtan akşama dünya boks literatürünü karıştıran, onunla ilgilenen, onunla yaşayan bir polis memuru. Ve zaten spora yatkınlığı spor salonu sahibi olmasından da kaynaklanıyor. Şimdi böyle birbirinin içine girmiş girif şeyler var. Ayırt edemiyoruz, ayıklayamıyoruz. Yalnız şunu biraz daha farklı bir boyuta taşımamız lazım bu tartışmayı.
Evet.
Şimdi tamam, değerli bir hocamız. Bizden olabilir, yabancı olabilir. Ben onu üç ögenin içinde düşünmek istiyorum.
Hı.
Bir tanesi şu. Bu hoca takımına ne katkıda bulunuyor?
Hı.
Tamam. Kulüp takımını başarıya götürüyor mu? Sporcu yetiştirebiliyor mu? Uluslararası başarıyı ya da ulusal başarıyı sağlıyor mu?
Hı.
Sağlıyor diyelim. Devamı var. Onun federasyona katkısı ne? Milli takım bazında sporcu yetiştirebiliyor mu? Oraya çekebiliyor mu?
Hı.
Uluslararası başarıyı federasyona katkıda bulunarak sağlayabiliyor mu? Bu soru da açık. Ama asıl şeye geliyorum.
Buyurun.
Bu kişi ülkeye ne katkıda bulunuyor? Tanıtımını yapabiliyor mu? Düzenli bir altyapı programı sunabiliyor mu?
Gençlere rol modeli olabiliyor mu?
Evet, sporcu bulabiliyor mu? Hı hı. Sporcuyu o spor dalını sevdirebiliyor mu?
Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severimin içine doldurabiliyor mu, değil mi hocam?
Doldurabiliyor mu? Şimdi bunlar o kadar güzel şeyler ki keşke, ben hep bunu savunuyorum. Belki anımsarsınız, sizinle yaptığımız bir başka radyo programında şunu söyledim. Ya o kadar ders sokmuşuz ki müfredatın içine. Neden ilkokulda bir spor dersi yok?
Çok
bunu
doğru.
Bilelim, öğrenelim. Kuralları demiyorum. Temelini öğrenelim. Sporun tabii. özünü öğrenelim. Sporun bir sevgi olduğunu öğrenelim. Ya yani bunu dilerim bundan sonra ya da şimdi birileri evet olmalıydı diye düşünüp yapabilir. Çok basit bir şey. Yani bir kararnameyle oturulup düzenlenecek. İlkokullarda sporun temel yapısı öğretilir. İyi bir şey. Yani bunu başarmamız lazım.
Hocam işte biz de bu programlarla aslında bu bakış açısını yeniden gündeme getirmeye çalışıyoruz. Eksik olmayın, çok değerli katkılarda bulundunuz. İlerleyen haftalarda biz bazen stüdyomuzda, bazen yine böyle telefon bağlantılarıyla sizin yıllara dayanmış, bilmiyorum en az bir 30-40 yılı vardır değil mi spor yazarlığınızın, muhabirliğinizin?
Ben size şöyle bir rakam vereyim.
Buyurun.
1970 Eylül'ünden itibaren.
Tam 50 yıl maşallah, tam 50 yıl. Hatta o zaman hocam bir programda sizin 50. yıl pastanızı biz burada programda keselim. Eda evden bir kekmek yapar ama bilmiyorum güzel yapar
şimdi
mı artık?
Kısa bir anekdotla
lütfen,
lafımı buyurun. Tamamlamak istiyorum izin verirseniz.
Tabii ki.
Yıllar önce Norwich'e gittim. Bir Antoine takımıyla.
Hocam ben bunu keyifle dinleyeceğim. Sizin paylaşımlarınızda daha yeni okudum bunu. Dinleyicilerimiz için çok çarpıcı olacak.
Evet, güzel bir şey. Özetleyeceğim daha
lütfen.
Doğrusu. Dedik ki hangi salonda oynayacağız? Bir gidip görelim yani. Çocukların reglaman gereği o salonu görmeleri lazım. Hı hı. Oynayacakları. Hayır dediler, sizi başka bir salona götürelim. Orada antrenman yapın. Ertesi gün salona gideceğiz. Hadi. Dedik ki neyle gideceğiz? Bir otobüs yok. Yakın dediler, yürürsünüz. Ya yürüyecek yer var mı diye bakıyorum ben. Bir dağın yamacındayız. Hı hı. Sonra ilerledik. Tamam dediler, geliyoruz. Bir tane böyle önünde kocaman bir kapı, bir takım böyle derme çatma yapı gibi. Buyurun dediler içeri. İçeri girdikten sonra dünyamız değişti. Kocaman da adeta büyük bir tünel gibi delmişler. Hı hı. Harika bir spor salonuna oturtmuşlar. Sadece spor salonu değil, düşünebileceğiniz bütün sosyal tesisler orada. İnsanlar gelmişler, birileri yemek yiyor. Birileri spor yapıyor, birileri çocuklarını oynatıyor, birileri havuza giriyor ve maç saatinde bir bakıyorsunuz tertemiz insanlar tribünleri dolduruyorlar, takımlarını destekliyorlar.
Sayın Yalkın, siz bunları anlatırken ben onlara acıdım. İnsan çoluğunu çocuğunu alır bir AVM gezer ya.
ve yenen de yenilen de hiçbir şey fark etmiyor, eğleniyorlar orada. Spor ya. Kültürünün ne olduğunu orada bize adeta gözümüzün içine soktular.
Yıl kaçtı Yusuf Bey?
Yani 88'lerde falan, 90'larda falan.
Yani yine bir 30 yıl önceden bahsediyorsunuz.
Evet. Yani büyük bir keyifle oradan çıkıyorsunuz. Ben ilk defa bir milli takımımızın Norveç'e yenilmesine üzülmedim. Çünkü orada gördüğüm şey bana yetti.
Ya.
Yani spor farklı bir şey. Sadece yenmek, yenilmek, berabere kalmak, bunlar İşin fantazi tarafı.
Paralar, transferler, yayın gelirleri değil aslında işin özü, değil mi? Değil mi?
Gösterge onlar. Bizim gördüğümüz ama bizim asıl görmemiz gereken şey insan sevgisi, insan kültürü, sporun içine bunların sokulabilmesi.
Bununla ilgili de zaten çok net bir formül vardır biliyorsunuz. Sporu izleyen mi olmaktır, sporu yapan mı olmaktır? Gelişmiş tabii. Toplumlar sporu yapanların sayısıyla övünürler. Sporu tabii. İzlemek bir pasif noktada olma görüntüsüdür.
Çok teşekkür ediyorum.
Biz çok biraz teşekkür ediyoruz. Onur duyduk. İlerleyen haftalarda biz sizi hep arayacağız Sayın Yalkın. Sağ olun, var olun. Dediğim gibi bir programda da burada stüdyoda 50. yılınızı kutlayalım sizin. Siz de Onur dergisiniz.
İnşallah. Çok naziksiniz. Bütün arkadaşlara selamlar, sevgiler.
Bağış üstüne. Sevgi saygı da bizden. Sevgili dinleyiciler, Yusuf Yalkın spor yazarı ve yorumcusu telefon hattımızdaydı. Çok farklı açılımlar getirdi. Bize de bir 11-12 dakika var Özkan. Ben ve Yusuf Bey biraz fazla konuştuk. Senin biraz yüzün asıldı. Ben burada sizi dinlemeye mi geldim dedin. Bu kadar notları boşuna mı çıkardım diyorsun. Söz sende, top sende, kızma.
Ya, notlar oldukça zaten mutlaka aktarılacak.
Ne diyorsun Yusuf Bey'in açılımlarına?
Şimdi elbette çok güzel cümleler kurdu. Kendi deneyimleriyle ilgili bize bilgiler verdi. Çok teşekkür ediyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Hani bir yerde şahane bir yapı oluşturabilirsiniz. Onu bir kültür haline getirmediğiniz zaman da pek de kıymeti yok.
Yani süreklilik diyorsun değil mi?
Süreklilik. Yani şöyle söyleyeyim. Sizin çok güzel bir tarlanız var ama oraya bir şey ekmediğiniz sürece o elinizde
bir toprak parçası olarak kalıyor.
Fark etmeyecek. Bu bir. İkincisi teknik adamlık konusuna gelince. Şimdi teknik adamlık çok tartışma götüren bir durum. O da şöyle. Mesela biz UEFA kurslarına devam ettiğimiz zaman ben bir işte antrenörüm biliyorsunuz. Dolayısıyla oraya
gittiğim... Milli sporculuğun üstüne bir de antrenör tarafım var.
Evet. Oraya gittiğimiz zaman bize gelen milli takım antrenörleri bir takım tarifler yaptılar. Yani bir takım şablonlar sundular. Şablon biraz belki kaba kaçabilir ama yani anlaşılır bazı terimler kullandılar.
Sistematik bir şekilde bilgiyi aktarmak istiyorlar.
Mesela şu söylendi bize. Dendi ki herkese eşit seviyede yaklaşan bir antrenör olabilirsiniz. Böyle bir yumuşak tarafınız olabilir. Bu sizi 50 kilometre götürür. Sert bir tavrınız vardır. Bu sizi 50 kilometre götürebilir. Yani farklı yerlerde, yani sert olması gereken yerde sert, anlayışlı olması gereken yerde anlayışlı olmayı becerebilirseniz eğer 100 kilometre gidebilirsiniz. Şimdi ama bütün futbol dünyasında, basketbol dünyası ya da hangi spor dalı olursa olsun antrenörlere baktığınız zaman bu iki ucun etrafında dolaşıp dururlar. Mesela Sergen örneğinde şunu algılayabiliriz. Bugün Real Madrid'de Zinedine Zidane biliyorsunuz antrenör. Tamamen onun karizması üzerine bir etkinlik söz konusu. Yani oturup sizin konuştuğunuz bütün felsefi cümlelerin hepsi bir tarafa gidiyor. Bir kişinin dünyada yarattığı futbol algısı üzerinden.
Geçmişine onun değil mi?
Evet, nice hem de ne kadar yetenekli adamların onun önünde bir saygı duruşu var. O sahaya, o ciddiyet, o karizma sayesinde gidiyor.
Bu sporun tam da kalbinden gelen bir isim olarak sana bir soru sormak istiyorum. Sen teknik direktörlükte, teknik direktörlük yaptığın spor dalının arka planında o işi iyi yapan birinin olmasının şart olduğunu düşünenlerden misin? İşte bir Johan Cruyff örneğinde, Zidane örneğinde, Sergen örneğinde olduğu gibi. Ya da bu işi faal olarak yapmayıp teknik direktörlüğü ayrı bir kulvardan çok başarıyla götüren isimler de var. Onlara mı yakınsın? Hangi ekolden?
Şimdi biraz önce bağlantımız sırasında da söylemiştim. Hani bir Maradona var. Maradona yani aynı şeyleri yapabilecek bir oyuncunun gelmesi imkansız. Herkesin yeri dolar derler ama bu gerçekten imkansız görünüyor şu an. Dediğim gibi o kendi yeteneklerini karşıya aktaramaz. Zaten onu yapacak biri yok. Ama şu var. Siz futbolun genel felsefesini anlayıp bir takım şeyler karşıya verebilirsiniz. Hiç ilgisi olmayan insanlar da bunu yapabilir. Bakın futbolun büyüsü aslında şuradadır.
Tabii biz bir spor programı yapıyoruz. Sen hep futbol örneğini de vermişsin.
Yok şey var. Bütün antrenörler için de geçerli bu aslında. Yani spor dallarında bu benim kendi şahsi inancım. Bir ev hanımı bile sizin futbol sahasında göremediğiniz şeyi görebilir. Bunun temelinde şu yatar. Gerçekten bir
örneği olumlu veriyorsun, ev hanımlarını kızdırmayalım.
Tamam. Yani demek
iyi ki... bir şey söylüyor sevgili dinleyiciler Özkan.
Yani öyle komplike bir oyundur ki satranç gibidir. Siz o hamleyi göremeyebilirsiniz. Dolayısıyla futbolun içinden gelmeniz şart değildir. Ama orayı deneyimlemiş insan tabii daha çabuk, daha pratik olabilir. Ama bambaşka bir zekanın, dışarıdan bakan bir gözün göremediğini görebilir. Mesela çok ünlü bir cümle vardır işte yani illa jokey mi olmak gerekiyor işte at yarışlarına katılmak mı gerekiyor gibi bir jokey de bir teknik adam olabilir gibi bazı söylemler vardı mesela Mourinho tarafından söylenen bazı çok uç noktada şeyler vardır.
Şimdi sen bunu deyince hani yazarları gözümün önüne getirdim. Yazar o kadar çok tekrara düşebilir ki hani okurken zihin atlar. O yüzden işte bir redaktör, editör müessesesi vardır. Orada ifade hatalarını, zaman kaymalarını, noktalama işaretlerindeki birçok farklılığı tak diye redaktör, editör görebilir. Yani senin verdiğin örnekte biraz böyle bir şey oluyor.
Aynen öyle. Bir de şöyle bir şey var. Yani bir tam manasıyla mükemmel bir tasvir de yapamazsınız. Çünkü belli bir coğrafyanın belli algıları vardır. Mesela biraz önce Norveç örneği verildi ya. Norveç'te farklı koşullar var. İnsanlar orada farklı koşullanmalar içerisindeler. Ve spor dediğimiz şeyi, adı her neyse, futbol ya da voleybol, kendilerine göre yorumluyorlar ve orada var olmaya çalışıyorlar. Ama uçağa binip mesafeleri yok ettiğiniz zaman, bambaşka bir coğrafyaya indiğiniz zaman, mesela Kenya'ya, atıyorum Nijerya'ya, Türkiye'ye, olay tamamen değişir. Çünkü asıl olan olaya bakış açısıdır.
Bir nevi var olma, yok olma noktasına gelebilir, değil mi?
Kesinlikle öyle. Bakış açısıdır. Ve mesela şöyle aslında şu cümleyle çok özetleyebiliriz. Rijkaard Türkiye'ye geldi. O çok ünlü Hollandalı futbolcu. Dedi ki sizde her şeyden bir parça var. Ama tüm olarak hiçbir şey yok dedi. Hadi bakalım. Şimdi çok ciddi bir okuldan, Ajax okulundan, Barcelona'da futbol oynamış, Milan'da futbol oynamış bir isim bize diyor ki, bizim çocuklarımıza, bakıyorum sizi seyrediyorum, öyle yetenekler var ki diyor. Ama hep futbolun bazı bölgelerini, bazı bölümlerini alıyorsunuz. Farklı farklı insanlarda, farklı farklı karakterlerde bunlar var. Ama şu tümünü bir yakalasanız.
İşte belki o demek istediği de hani sistemi daha kalıcı kılını anlatmaya
gibi,
çalışıyor.
Gibi zaten çok farklı şeyler bize önerilerde bulundu. Mesela hani futbolda ekoller vardır ya, İngiliz, İtalyan, işte Brezilya falan. Biz gittiğimiz zaman seminerlerde Türk futbolu bir ekol yaratabilir mi de oturulup konuşulmuştu. Şimdi bir ekol yaratabilmek için ya da farklı sporlarda.
Türk futbolu bir ekol yaratabildi mi?
Yaratamadı. Hayır.
Türk basketbolu yaratabildi mi?
Şimdi basketbolda da aslında belli bir noktadayız ama şey var. En azından futboldan bir adım öndeyiz diyebilirim.
Ben de bu fikirdeyim. Yani basketbol daha bir ekol yaratma yolunda daha artık net bir noktaya gidiyor diye düşünüyorum.
Bugün EuroLeague'de mesela düşünsenize.
Son 5 yılı düşün yani.
Ülkemizin sponsorluğu altında yapılan bir şey. Tabii. Yani futbolda Avrupa şampiyonluğu ne demekse, Avrupa şampiyonu olmuş takımlar çıkarttık. Öyle veya böyle.
Ya da hep o dörtlü finale kalmış, final oynamış değil mi? Fenerbahçe'nin başarılı.
İşte bugün Ergin Ataman'dan Avrupa bir şekilde söz etmek zorunda. Tabii. Bu şuna denk geliyor. Bakın Mourinho, işte Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane neyse, basketbol dünyası içinde Obradovic arasında Ergin Ataman var.
Tabii.
Dolayısıyla basketbol dünyası bütün dünyada, bütün Avrupa'da Türk insanın ismini zikretmek durumunda. Bakın demek ki basketbol bir adım önde.
Evet.
Futbolda kendi içimizde o kısır çekişmeler dolayısıyla Avrupa'da ciddi başarılar elde edemediğimiz için, ama zaman zaman tabii çok önemli.
Voleybola ne diyorsun?
Voleybolda biraz önce söylediğin Cengiz
Göllü. Tokyo'ya gidiyoruz şimdi.
Gidiyoruz. Bir de şey var, ona mutlaka söz etmem lazım. Cengiz Göllü örneğini verdiniz. Yani hakikaten bizim voleybolumuzun tamamen alıp bir yerden bir yere getiren
bir ömre bir vakfetmiş değil mi? Çok
yani
kıymetli.
Neredeyse hayatı boyunca farklı bir şeyle ilgilenmemiş, çok da karizmatik, çok önemli bir insandı. Evet. Televizyondaki konuşmalarını, TRT zaten bu anlamda çok büyük bir arşiv
yıllarca
var.
Yaptık.
Yıllarca onu dinledik ve mesela futbola yakınlık, basketbola daha sonra yakınlaşmamız söz konusu oldu. Voleybol biraz geride kaldı gibi ama bize Cengiz Göllü bize böyle voleybolu öğretti. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biz de çok efsanevi isimler çıkartabildik. Yani çok önemli voleybolcularımız vardı. Toparlayacak olursam teknik direktörlük mevzu, farklı karakterlerin, her karakterden olabilirsiniz. Çok baskıcı olabilirsiniz. Çok
Eda'ya telefon gelmiş. Voleybolu arada voleybol diyormuşum.
Voleybol efendim. Çok farklı karakterler olabilir ama sonuç alabilirler. Mesela İtalyan Herrera kendi futbolcusu bir krampon fırlatıyor üzerine, diyor ki sen bunu fırlatmaya devam et ama sen benim istediğim golü at. Bakın bu bir yaklaşımdır. Bir iletişim biçimidir. Ama bir başkası ona ceza verebilir.
İşte gözüm görmesin seni.
İşte bazen aramızda konuşuyoruz ya, Ferguson oturur sakız çiğner. Ama bütün dünya, futbol dünyasını patlatabilir.
Ve bir Ferguson gitti. Koskoca Manchester United öksüz çocuklara
i̇şte,
döndü.
İşte son derece ciddi bir adam kenarda oturuyor ama aynı sonucu alamıyor.
Ferguson'un futbolcu geçmişi var mı?
Var, elbette var. Ama tabii ki çok önemli bir kariyer yok. Ama İngiltere'nin o kendi geleneksel yapısı içerisinde ama bilinen bir isim.
Evet, sahaya çıkmış.
Farklı karakterler olabilirsiniz. Kendinizi yansıtabildiğiniz oranda. O iletişimi kurduktan sonra aslında bunlar da ortadan kalkıyor. Herkes bilir ki mesela Trapattoni mesela o kadar sinirli bir adamdır ki İtalyan. Yani bir basın toplantısını bile zor yaparsınız ama basın toplantısı mutlaka içinde barındırdığı mizah duygusundan dolayı gülerek biter. Halbuki adam ortalığı paramparça etmiştir.
Şimdi sen onu deyince 80'lerdeki Henry Bearzo muydu o?
Bearzo, evet. Bakın işte Rossi'ye dedi ki ben dedi onu senin dedi milli takımda alacağım, Dünya Kupası'nda oynayacağım, oynatacağım. Kendisi bir Toto skandalıyla karşı karşıyaydı. Bütün İtalya ayağa kalktı, ısrar etti. Onu Dünya Kupası'na dahil etti. Hapishaneden çıkan bir adam Dünya Kupası gol kralı oldu. Bakın
Paolo Rossi.
Aynen öyle. Evet. Yani dolayısıyla
82 değil mi?
1982 evet, ki o da öyle çok karizmatik bir adamdır. Gözlükleriyle evet. Bir futbol antrenörünün çok dışında bir görüntüdür. Hı-hı. Ama söyledikleri birer kanun gibi
uygulandı ve sonucu da aldılar.
Kesinlikle aldı. İşte Petrini vardı onların cumhurbaşkanı.
Evet.
Onu çok... tribünden seyrettik hep birlikte. O yaşlı adamı.
80 küsur yaşındaydı.
O yaşında yani.
Tribünlere koştura çekti.
Çekti ve maviler Dünya Kupası'nı tabii, kazandı.
Gök maviler miydi?
Gök maviler bütün Dünya Kupası'nı kazandı dediler. Bunun arkasında Enzo Bearzot vardı. İşte yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Teknik adamı bir kalıba sokamıyorsunuz futbolda. Yani şöyle olmak gerekir, böyle olmak gerekir demiyorsunuz. Ama şunu söyleyebiliyorsunuz.
Son 15 saniye.
Şunu söyleyebiliyorsunuz. Bir Cruyff vardı. Çok estetikti. Eyvallah. Ama ortada herkesin kabul edeceği bir şablon yok.
O zaman Eda ile göz göze geliyorum. Eda, haftaya devam edelim mi? Evet, Eda'dan izin çıktı. Haftaya devam edelim diyor. Bence de devam edelim. Çünkü Türkçenin o çok güzel tabiriyle bu pilav daha çok su kaldırır. Evet. Senin de söyleyeceklerin çok fazla çıkardığı notlar var. Kendimizi haftaya böyle affettirelim.
Peki.
Evet sevgili dinleyiciler, spor daima hakikaten büyük bir tempoyla 30 dakika sizin karşınızda olduk. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, canlı yayından seslendik sizlere. Eda Kotanoğlu, Özkan Pekesen, Recep Özdem ve mikrofonun başında Spor Daima programının sunucusu, hazırlayanı, prodüktörü ben Murat Ören vardım. Haftaya yine bu saat diliminde Türkiye için 17.05'te ama Türkiye'nin ve Türkçenin yaşatıldığı dünyanın herhangi bir yerinde gece ya da gündüz biz yine burada olacağız. Kısmetse görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Spor Daima.